Ayrım 58.
1945 yılındaki çoğu İngiliz böyle bir kıyaslamaya içerleyebilirdi. Ama uluslarının ve imparatorluklarının dünyanın büyük güçlerinden biri olma görüntüsünü sürdürmesi de yeni stratejik dengeleri gizlemekteydi. Londra'daki karar mercilerinin kendilerini gerileme dönemi politikalarına uydurmalarını da psikolojik açıdan zorlaştırıyordu. Britanya İmparatorluğu 2. Dünya Savaşı'nda baştan sona çarpışmış tek büyük devletti. Churchill'in yönetimi altında tartışmasız bir biçimde üç büyüklerden biri olmuştu. Denizde, havada, hatta kara üzerindeki askeri performansı 1. Dünya Savaşı'ndakinden önemli ölçüde daha iyi olmuştu. 1945 Ağustos'una gelindiğinde Hong Kong'da dahil olmak üzere Kral İmparator'un tüm sömürgeleri yeniden İngiltere'nin elindeydi. İngiliz askerleri ve hava üsleri Kuzey Afrika'ya, İtalya'ya, Almanya'ya, Güneydoğu Asya'ya yayılmıştı. Ağır kayıplarına rağmen krallık donanması 1000'den fazla savaş gemisine, yaklaşık 3000 küçük savaş gemisine ve yaklaşık 5500 çıkarma aracına sahipti. Reef Bombardıman Uçakları Komutanlığı dünyadaki ikinci en büyük stratejik hava kuvvetiydi. Gene de Cordell Barnett'in güçlü bir ifadeyle dile getirdiği gibi, zafer İngiltere'nin gücünün korunmasıyla eş anlamlı değildi. Almanya'nın ve müttefiklerinin yenilgisi çok önemli de olsa bu korunma içinde yalnızca tek bir etkendi. Çünkü Almanya yenilebilir ama İngiltere'nin gücü gene de sona erebilirdi. Önemli olan tek başına zafer değil, zaferin koşulları, özellikle de İngiltere'nin kendisini içinde bulduğu koşullardı. Çünkü çıplak gerçek oydu ki, İngilizler savaşın zaferle sonuçlanmasını sağlarken kendilerini son derece zorlamışlar, altın ve dolar rezervlerini tüketmişler, ülke içindeki makineleri yıpratmışlar ve kaynaklarını ve nüfusu olağanüstü bir biçimde seferber etmelerine rağmen, savaş içinde kalabilmek için Amerika'dan gelen mühimmata, gemilere yiyecek maddelerine ve başka malzemeye giderek daha bağımlı hale gelmişlerdi. İngiltere'nin dışarıdan gelen bu ürünlere olan ihtiyacı bir yıldan öbürüne artarken ihracat ticareti sönüp gitmişti. İhracat 1944'te 1938 rakamının ancak %31'i kadardı. İşçi Partisi hükümetinin 1945 Temmuz'unda iktidara geldiği zaman okumak zorunda olduğu ilk belgelerden biri Keynes'in ülkenin karşı karşıya bulunduğu Mali Dunkirk'e ilişkin tüyler ürpertici notlarıydı. Ülke muazzam ticaret açığı, sanayi tabanının zayıflaması, deniz aşırı bölgelerdeki çok büyük kuruluşları yüzünden kesilmiş olan ödünç verme kiralama uygulamasının yerini tutacak Amerikan yardımına şiddetle ihtiyaç duyuyordu. Gerçekten de bu yardım olmazsa savaş sırasında hiçbir zaman yapmadığımız kadar kemerleri sıkmak gerekecekti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından olduğu gibi kahramanlara layık bir yurt yaratma amacı bir kez daha yumuşatılmak zorundaydı. Ancak bu sefer İngiltere'nin politik açıdan hala dünyanın merkezinde olduğunu düşünmek imkansızdı. Oysa büyük güç statüsü hülyaları sürüp gitti. Hatta bir refah devleti yaratmaya kararlı olan İşçi Partisi bakanları arasında bile. Böylece bu tarihi izleyen birkaç yılda olup bitenlerde İngilizlerin birbirleriyle bağdaşmayan bir takım amaçlarla uğraşmak için yaptıkları ciddi girişim vardır. Ülke içindeki yaşam düzeyini iyileştirmek, karma ekonomiye geçmek, ticaret açığını kapamak ve aynı zamanda deniz aşırı bölgelerde çok geniş bir alana yayılmış Almanya'da, Yakın Doğu'da ve Hindistan'da yer alan bir sürü üssü yaşatmak ve Rusya ile ilişkilerin kötüye gitmesi karşısında büyük bir orduya sahip olmak. Etli yönetimine ilişkin ayrıntılı incelemelerin işaret ettiği gibi bu yönetim pek çok açıdan kayda değer başarılar elde etti. Sanayi verimliliği arttı, ticaret açığı daraldı, toplumsal reformlar gerçekleştirildi. Avrupa'daki durum istikrara kavuşturuldu. İşçi Partisi hükümeti Hindistan'dan çekilmenin, Filistin'deki kargaşadan sıyrılmanın ve Yunanistan ile Türkiye'ye verilen güvencelerden vazgeçmenin akıllıca olacağını düşündü ve böyle yaparak deniz aşırı bölgelerde öbürlerine göre kendisi için daha büyük baskı oluşturan yüklerinin hiç olmazsa bir bölümünden kurtulmuş oldu. Öte yandan gerçekleştirilen ekonomik toparlanmanın kendisi de Keynes'in 1945'te Washington'daki görüşmeler sonucunda sağladığı büyük borç, Marshall Planı yoluyla ayrıca gelen çok büyük destek ve İngiltere'nin ticari rakiplerinin çoğunun hala yıkım içinde olması sayesinde elde edilebilmişti. Bu yüzden de hassas ve koşullara bağlı bir ekonomik canlanmaydı. İngilizlerin 1947'de bazı yerlerden çekilmelerinin uzun vadede başarılı olup olmadığı da aynı oranda kuşkuluydu. Altından kalkılamaz yükleri ülkenin sırtından attığı kesindi. Ancak bu tür stratejik açıdan ustalıklı ayak hareketleri, İngiltere'nin bir takım bölgeleri terk ederek üstlerini gerçek imparatorluk çıkarlarına daha uygun bir biçimde yeniden kurabileceği varsayımına dayanılarak öneriliyordu. Filistin yerine Süveyş kanalı, Hindistan yerine Arap petrolü. Bu aşamada Whitehall'ün imparatorluğun kendilerine bağımlı ve ekonomik yönden İngiltere için her zamankinden daha önemli olan geri kalan bölümünden vazgeçmek gibi bir niyeti kesinlikle yoktu. Ancak yeni sarsıntılar ve aynı yolda ayak diremenin artan maliyeti daha sonraları İngiltere'nin dünyadaki yerinin bir kez daha değerlendirilmesini zorunlu kılacaktı. Ama İngiltere bu arada iki büyük güç blokuna bölünmekte olan bir dünyada fazlaca yayılmış ancak hala güçlü bir stratejik varlık. Güvenlik açısından Birleşik Devletler'e bağımlı ama bu ülkenin çok yararlı bir müttefiki ve önemli bir stratejik işbirlikçisi olarak kalacaktı. İngiliz ve Fransız hükümetlerinin aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen Avrupa çağının geçtiğine hiç kuşku yoktu. Savaş sırasında Birleşik Devletler GSMH'si gerçek anlamda %50'nin üzerinde bir artış kaydederken Sovyetler Birliği dışında bir bütün olarak Avrupa'nınki yaklaşık %25 oranında düşmüştü. Avrupa'nın toplam dünya imalat verimi içindeki payı 19. yüzyılın başlarından bu yana tüm zamanlarda elde edilen miktarın altındaydı. 1953'te savaşın verdiği zararın büyük bir bölümünün giderilmiş olduğu sırada bile Avrupa bütünün ancak %26'sına sahipti. Buna karşılık Birleşik Devletler'inki %47.7 idi. Nüfusu ise toplam dünya nüfusunun ancak %15 ila 16'sı dolayındaydı. 1950'deki kişi başına GSMH'si Birleşik Devletler'inkinin ancak yarısı kadardı. Üstelik Sovyetler Birliği bu döneme gelindiğinde aradaki farkı önemli ölçüde kapamıştı. Böylece güçlerin toplam GSMH'leri tablo 36'daki gibi gerçekleşiyordu. Tablo 36, güçlerin 1950'deki toplam GSMH'leri ve kişi başına GSMH'leri 1964 doları olarak. Birleşik Devletler, toplam GSMH 381 milyar, kişi başına GSMH 2,536. SSCB, toplam GSMH 126, kişi başına GSMH 699. B.K, toplam GSMH 71, kişi başına GSMH 1,393, parantez içinde 1951. Fransa, toplam GSMH 50, kişi başına GSMH 1,172. Batı Almanya, toplam GSMH 48, kişi başına GSMH 1,001. Japonya, toplam GSMH 32, kişi başına GSMH 382. İtalya, toplam GSMH 29, kişi başına GSMH 626, parantez içinde 1951. Avrupalı güçlerin yıldızlarının böylece sönüşü askeri personele ve harcamalara daha da belirgin bir biçimde yansıdı. Söz gelimi 1950'de Birleşik Devletler savunmaya 14.5 milyar dolar harcadı ve 1.38 milyon askeri personeli vardı. Öte yandan SSCB 4.3 milyonluk çok daha büyük silahlı kuvvetleri için biraz daha fazla harcama yaptı. 15.5 milyar dolar. Her iki bakımdan da süper güçler İngiltere'nin 2.3 milyar dolar 680 bin personel, Fransa'nın 1.4 milyar dolar 590 bin personel ve İtalya'nın 0.5 milyar dolar 230 bin personel çok önündeydiler. Almanya ve Japonya ise tabii ki hala askerden arınmış durumdaydı. Kore Savaşı'nın yarattığı gerginlikler yüzünden 1951 yılında orta siklet Avrupa güçlerinin savunma harcamalarında oldukça önemli artışlar oldu. Ama bunlar Birleşik Devletler'in 33.3 milyar dolar ve SSCB'nin 20.1 milyar dolar harcamaları yanında sönük kaldı. Yalnızca o yıl bile İngiltere, Fransa ve İtalya'nın savunma harcamaları bir araya getirildiğinde Birleşik Devletler'inkinin 5'te 1'inden, SSCB'ninkinin de 3'te 1'inden azdı. Bu ülkelerin askeri personeli ise bir araya getirildiğinde Birleşik Devletler'inkinin yarısı Rusya'nınkinin de 3'te 1'i kadardı. Hem nispi ekonomik güç hem askeri güç açısından Avrupa devletleri kesinlikle geri kalmış görünüyorlardı. Bu tür bir izlenim nükleer silahların ve uzun menzilli atış sistemlerinin gelişiyle ancak güçlendi. Tutulan kayıtlardan anlaşıldığına göre atom bombası üzerinde çalışan pek çok bilim adamı savaşların, silah sistemlerinin ve insanın tahrip gücünün tüm geçmişi dikkate alındığında bir dönüm noktasına yaklaştıklarını çok iyi biliyorlardı. 16 Temmuz 1945 tarihinde Alamogordo'da yapılan başarılı deneme, gözlemcilere elektriğin bulunuşundan ya da hayatımızı etkilemiş başka büyük buluşların hepsinden ölçülemeyecek kadar daha önemli olduğu görülecek büyük ve yeni bir şeyin yaratılmış olduğunu doğruluyordu. Kıyamet günü uyarısı yapan o güçlü, sürekli ve ürkütücü gürleme, Hiroşima ve Nagasaki'deki gerçek yıkımda tekrarlandığında silahın gücü konusunda kimsenin kuşkusu kalmadı. Silahın yaratılmış olması, Amerikalı karar mercilerini ilerisi için uygulamada çıkacak pek çok sonuçla boğuşmak durumunda bırakmıştır. Silah konvansiyonel harbi nasıl etkilemişti? Savaşın başında hemen mi, yoksa bir son çare silahı olarak mı kullanılmalıydı? Daha büyük hidrojen bombası ve daha küçük taktik, nükleer silahlar geliştirmek ne gibi anlamlar ve ihtimaller getiriyordu? Bu bilgiler başkalarıyla paylaşılmalı mıydı? Bunun zaten nükleer silahlar geliştirmekte olan Sovyetler için bir itici güç olduğu da kuşkusuzdu. Çünkü Stalin, Hiroşima'nın ertesi günü müthiş güvenlik şefi Beria'yı atom programının başına getirmişti. Bu sırada Rusların hem bomba hem de atış sistemleri oluşturmak açısından geride oldukları belliydi. Ama Amerikalıların tahmininden çok daha hızlı onlara yetiştiler. 1945'ten sonraki birkaç yıl içinde Amerikalıların sahip olduğu nükleer üstünlüğün, Rusların konvansiyonel kuvvetlerdeki üstünlüğünü dengelemeye yardım ettiğini varsaymak yerinde olabilir. Ama Moskova'nın yetişmeye başlaması ve böylece Birleşik Devletler'in bu silah üzerindeki tekelinin ancak geçici olduğuna ilişkin iddiasını ispatlaması, uluslararası ilişkiler tarihi düşünülürse kesinlikle uzun sürmemiştir. Atom silahlarının ortaya çıkışı stratejik görünümü değiştirdi. Çünkü bunlar kendilerine sahip olan her devlete ayrım yapmadan kitleleri yok etme, hatta insan soyunu yok etme gücünü veriyorlardı. Silah teknolojisinde varılan bu yeni düzey çok daha dar bir anlamda ve hemen geleneksel Avrupa devletlerinin aynı noktaya gelmek için hissettikleri baskıyı arttırdı ya da bu devletler gerçekten de ikinci sınıf statüsüne düştüklerini kabul edeceklerdi. Tabii Almanya ve Japonya ile ekonomi ve teknoloji alanında zayıflamış olan İtalya için nükleer kulübe katılma umudu yoktu. Ama Londra'daki yönetim için Attlee Churchill'in yerini aldığı zaman bile hem caydırıcı bir güç olarak hem de İngiltere'nin sırf asker sayısı göz önüne alınırsa çok eksik kalan gücünün dayanmak zorunda olduğu bilimsel ve teknolojik üstünlüğün bir göstergesi oldukları için ülkenin bu silahlara sahip olmaması düşünülemezdi. Bir başka deyişle bu silahlar bağımsız büyük güç etkisini korumak için nispi olarak ucuz bir yol gibi görülüyorlardı. Bu kısa bir süre sonra Fransızlara da çekici gelen bir hesap oldu. Ancak ne kadar çekici görünürse görünsün, bu mantık uygulamadaki bir takım etkenlerle zayıflıyordu. Hiçbir devlet birkaç yıl için bu silahlara ve atış sistemlerine sahip olamayacaktı. Nükleer arsenalleri süper güçlerinkiyle kıyaslandığında ufak kalacak ve teknolojide yeni bir sıçrayış olursa, gerçekten de eskimiş duruma düşecekti. Londra ve Paris'in, daha sonradan da Çin'in, nükleer kulübe katılma emellerine rağmen, 1945'ten sonraki ilk 10 yıllara özgü bu çırpınma, bir ölçüde Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın 1914'ten önce kendi dreadnought tipi savaş gemilerine sahip olma çabalarını andırıyordu. Bir başka deyişle, kuvvetten çok zayıflık göstergesiydi. Dünyanın artık geleneksel çok kutuplu hali yerine, stratejik ve politik açıdan iki kutuplu sayılması gerektiğini vurgular görünen son unsur da ideolojinin güçlenen rolüydü. Kuşkusuz klasik 19. yüzyıl diplomasisi çağında bile ideolojik etkenlerin politikalarda rolü olmuştu. Metternich'in, 1. Nicholas'ın, Bismarck'ın ve Gladstone'un eylemleri bunu fazlasıyla göstermiştir. Burjuva liberal merkezin egemen varsayımlarına kafa tutmak üzere, radikal sağ ile radikal solun ortaya çıktığı iki savaş arası yıllarda bu durum çok daha geçerliydi. Böyle olmakla birlikte 1930'lu yılların sonlarına özgü çok kutuplu rekabetlerin karmaşık dinamiği, Churchill gibi İngiliz Troyleri Nazi Almanyası'na karşı Komünist Rusya ile bir ittifakın kurulmasını liberal Amerikalılarda Avrupa'daki İngiliz-Fransız diplomasisinin desteklenmesini ama Avrupa dışındaki Britanya ve Fransa imparatorluklarının dağılmasını istiyorlardı. Dünyada olup bitenleri ideolojik yönden açıklama girişimlerinin hepsini zorlaştırıyordu. Üstelik savaş sırasında politik ve toplumsal ilkelere ilişkin görüş ayrılıkları her şeye ağır basan faşizmle mücadele gereğinde birleşebilmişti. Stalin'in 1943 yılında Komünist Enternasyonali dağıtması ve Batı'nın Rusların Barbaros Harekatı karşısında gösterdikleri direnişe olan hayranlığı daha önceki kuşkuları belirsizleştirmiş görünüyordu. Özellikle de Birleşik Devletler'de. Buradaki Life dergisi 1943 yılında hafif gönüllülükle Ruslar Amerikalılara benziyor, Amerikalılar gibi giyiniyor ve Amerikalılar gibi düşünüyorlar iddiasında bulunuyor. Bir yıl sonra da New York Times Marksçı düşüncenin Sovyetler Birliği'nde işi bitmiştir diye açıklamada bulunuyordu. Bu düşünceler ne kadar safça olursa olsun, kurdukları hayale yaraşır gibi olmadığını kabullenme konusunda gösterdikleri yaygın isteksizliği de açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bu yüzden pek çokları Churchill'in Mayıs 1946 tarihli ünlü demir perde konuşmasına içerleme ve öfkeyle tepki göstermişlerdir. Ancak 1-2 yıl içinde Rusya ile Batı arasında artık soğuk savaş diye kabul edilen gelişmenin ideolojik nitelikli olduğu fazlasıyla açığa çıkmıştı. Rusya'nın Doğu Avrupa'da parlamenter demokrasiye izin vermeyeceğini gösteren belirtilerin artması, Rus silahlı kuvvetlerinin muazzam boyutları, komünistler ile Yunanistan, Çin ve başka yerlerdeki rakipleri arasında süren şiddetli iç savaş ve bir de elbette Kızıl Tehlike, casus şebekeleri ve ülke içindeki bozgunculara ilişkin korkuların artması, Amerikalıların düşüncelerinde büyük bir yön değişikliğine yol açtı ve Truman yönetimi buna istekle tepki verdi. Başkan Rusya'nın İngiltere'nin Yunanistan'a ve Türkiye'ye verdiği güvenceleri geri çekmesiyle doğan güç boşluğuna sokulacağı kaygısıyla yaptığı Mart 1947 tarihli Truman Doktrini konuşmasında birbirinden farklı iki ideolojik ilkeler dizisi arasında seçim yapma durumunda kalan bir dünya tablosu çiziyordu. Bu yaşam biçimlerinden biri çoğunluğun iradesine dayanmakta ve özgür kurumlar, temsili hükümet, serbest seçimler ile kişisel özgürlük, konuşma ve din özgürlüğü ve politik baskılardan bağışıklık konularında verilen güvencelerle öbüründen ayrılmaktadır. İkinci yaşam biçimi, azınlığın çoğunluğa zorla kabul ettirdiği iradesine dayanır. Terör ve baskıyla, basının denetimiyle, uydurma seçimlerle ve kişisel özgürlüklerin bastırılmasıyla ayakta kalır. Truman, devamlı Birleşik Devletler politikasının özgür insanlara onlara totaliter rejimleri zorla kabul ettirme amacı güden saldırgan hareketler karşısında kendi kurumlarını ve bütünlüklerini korumaları için yardım etmek olacağını söylüyordu. Bundan böyle uluslararası meseleler daha da duygusal bir açıdan manici bir mücadele olarak sunulacaktı. Eisenhower şöyle diyordu: "İyilik ve şer güçleri tarihte ender görülen bir biçimde yığılmış, silahlanmış ve birbirleriyle karşı karşıya gelmişlerdir. Özgürlük tutsaklığın karşısına, aydınlık karanlığın karşısına dikilmektedir." Kuşkusuz bu tür retorikin çoğunlukla ülkenin kendi içine yönelik bir amacı vardı ve yalnız Birleşik Devletler'de değil, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da ve muhafazakar güçler için bu tür ifadelere başvurmanın kendi rakiplerini gözden düşürmede ya da kendi hükümetlerine komünizm karşısında yumuşak diye saldırmada yararlı olduğu her yerde. Bir başka gerçek de bu tür retoriğin Stalin'in Batı'ya ilişkin kuşkularını derinleştirmiş olmasıdır. Sovyet basınında Batı'ya hızla Doğu Avrupa'daki Rus nüfuz alanına itiraz eder, Sovyetler Birliği'ni her yandan yeni düşmanlarla kuşatır, İleri üstler kurar, her türlü komünist etkiye karşı gerici rejimleri destekler ve Birleşmiş Milletleri amaçlı olarak kendi adamlarıyla doldurur görüntüsü verildi. Moskova, Amerikan dış politikasının yeni çizgisi, savaş çıkararak dünyada zorla İngiliz ve Birleşik Devletler egemenliği kurmaya yönelik eski Sovyet aleyhtarı çizgiye bir dönüş anlamı taşıyordu iddiasında bulunmaktaydı. Böyle bir açıklamada Sovyet rejiminin iç muhaliflerini sindirici katı önlemlerini, Doğu Avrupa üzerindeki denetimini güçlendirmesini, sanayileşmeyi zorla sağlama girişimlerini, silahlanmak için yaptığı ağır harcamaları haklı göstermeye yardımcı oluyordu. Böylece Soğuk Savaş'ın dış ve iç gerekleri karşılıklı olarak ideolojik ilkelere seslenme kılıfı altında birbirlerini besliyordu. Liberalizm ve komünizm, her ikisi de evrensel görüşler olduğundan karşılıklı olarak birbirlerini dışlıyorlardı. Bu ise her iki tarafında tüm dünyayı ideolojik kavganın güç politikasındaki üstünlükten ayrılamayacağı bir arena olarak anılmasına ve böyle tanımlanmasına imkan veriyordu. Kişi ya Amerika önderliğindeki blokun içindeydi ya da Sovyet önderliğindeki blok içinde, ortası yoktu. Bir Stalin ve Joe McCarthy, çağında ortasının olabileceğini düşünmek akıllıca değildi. Bu yalnızca bölünmüş Avrupa halklarının değil, Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Latin Amerika'da ve başka yerlerdeki halklarında uyum sağlamak zorunda oldukları yeni stratejik gerçeklikti. Soğuk Savaş ve Üçüncü Dünya. Olaylar öyle gelişmişti ki, bunu izleyen 2-10 yıl içinde uluslararası politika büyük ölçüde bu Sovyet-Amerikan rekabetine uyum sağlamayı, sonra da bunu kısmen reddetmeyi konu edinecekti. Başta Soğuk Savaş, Avrupa'daki sınırların yeniden çizilmesi üzerinde odaklaşıyordu. Böylece alttan alta, yine de Almanya meselesiyle ilgiliydi. Çünkü bu konunun çözüme kavuşturulması, 1945 yılının galip devletlerinin Avrupa üzerinde sahip olacakları nüfuzun ölçüsünü belirleyecekti. Rusların 20. yüzyılın ilk yarısındaki Alman saldırganlığından öbür güçlerin hepsinden daha çok çektikleri kuşkusuzdu. Ve Ruslar, Stalin'in paranoya ölçüsüne varan güvenlik talebiyle güç kazanarak, yüzyılın ikinci yarısında aynı şeylerin tekrarına izin vermemeye kararlıydılar. Dünya komünist devrimini desteklemek ikincil ama bununla bağlantısız olmayan bir düşünceydi. Çünkü eğer Marksçı düşünceyle yönetilen ve Moskova'nın kendilerine rehberlik etmesini bekleyen başka devletler yaratılabilirse, Rusya'nın politik ve stratejik konumunun güçlenme ihtimali çok yüksekti. Bu tür düşünceler 1945 sonrası dünyasında Rusya'nın politikasını geçmişi yüzyıllar öncesine giden ılık su limanlarına ulaşma isteğinden herhalde çok daha fazla biçimlendiriyordu. Ama çeşitli sorunların ayrıntılı çözümünü gene de açık bıraktı. O halde Ruslar da her şeyden önce stratejik amaçlarla sınırları tamamlama işlemleri yapmak üzere 1918-1922 toprak anlaşmalarını bozma kararlılığı vardı. Yukarıda da işaret edildiği gibi bu Baltık ülkeleri üzerindeki Rus denetimini yeniden sağlamak, Polonya-Rus sınırını batıya doğru itmek, Doğu Prusya'yı devre dışı bırakmak ve Finlandiya, Macaristan ve Romanya'dan toprak almak demekti. Bunların hemen hiçbiri Batı'yı rahatsız etmiyordu. Aslında çoğu üzerinde savaş sırasında anlaşma sağlanmıştı. Daha rahatsız edici olan Rusların eskiden bağımsız olan Doğu Orta Avrupa ülkelerinde Moskova ile dost rejimlerin kurulmasını hangi yollarla sağlama amacında olduklarını gösteren belirtilerdi. Bu bakımdan Polonya'nın kaderi başka yerlerde de neler olabileceğini gösteren bir işaretti. Ama İngiltere'nin bu ülkenin bütünlüğü uğruna savaşmak için 1939'da verdiği karar, Batı'da etkinlik gösteren Polonyalı asker grupları ve sürgündeki Polonya hükümeti, Polonya'nın kaderini daha da dokunaklı bir hale getiriyordu.